Dördüncü dizin sayfa 73. Biraz daha ayrıntı verelim. Şerif Remzi Rayent'in asansörün sahibi olduğu dönemde işletmecisi Şinasi Ertan'ın babasıdır. İzmir'in mümtaz simalarına Şinasi Bey uzun yıllar Yaşar Holding'in başındaki kişiydi. Ege Bölgesi Sanayi Odası EPSO Başkanlığı'nı yaptı. En son çok büyük bir hipermarketi Kipa, Metin Akpınar ve Ahmet Priştina gibi isimlerle kurmuştu. Büyük paralar kazandılar ve Kipa'yı sattılar. Ayla Hanım'ın babası Ali Fuat Erdem Paşa çok yakın olduğu İsmet İnönü hakkında bir kitap yazmıştır. Latife Hanım'ın Çekoslovakya Tatra'ya gönderilmesini öneren de Ali Fuat Erdem'dir. Erdem 1952'de çıkardığı İsmet İnönü biyografisinde Mustafa Kemal Paşa, Ali Fethi ve İsmet Paşa için İttihat ve Terakki'nin ikinci plandaki adamlarıydı der. Bunları bu kitabın konusu dışında kaldığı için ikinci kitabımızda anlatacağız. Ancak Rayent ve Ardılı Ökmen ailesi öyle hemen geçilecek bir aile değildir. Şimdi çok ilginç, çok bilgilendirici bir vefat ilanı vereceğiz. Kaynağımız 13 Kasım 2006 tarihli Hürriyet. Merhum Mehmet ve merhume Vacide Fesçiler. Merhum General Kazım Dirik ve merhume Maide Dirik'in kızları. Merhum Nihat ve merhume Siyadet Fesçiler. Merhum Vedat ve Emel Fesçiler. Merhume Handan ve merhum Süreyya Rayent'in kardeşleri. Dirik Fesçiler, General Feyzioğlu, Eritenel, Karadavut, Balcıoğlu, Rayent, Beler, Savranoğlu, Zeybek, Baykal, Sururi, Aydar, Turna, Karaca, Ökmen, Taranç ve Tüzmen ailelerinin büyüğü. Serhan, Korhan, Cenan Dirik'in sevgili babaanneleri. Ersan ve Sema Dirik, Doğan ve Zuhal Dirik'in sevgili anneleri. Merhum Turan Dirik. Dirik'in sevgili eşi Kamuran Dirik 11 Kasım 2006 tarihinde vefat etmiştir. Bu ilanda ismi geçen ailelerin bazıları İzmir'de tanınmış zengin ve güçlü ailelerdir. Onlara girmeden İzmir'i aşan isimlere bakalım. Kazım Dirik İzmir valiliği de yapmış önemli bir generaldir. Kendisine Napolyon Kazım deniyor. Kazım Dirik'in annesi Hüsniye Hanım Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın akrabasıdır. Kavalalı Mehmet Ali Paşa her yerde karşımıza çıkar zaten. Hüsniye Hanım oğlu Kazım'ı Manastır'da dünyaya getirmiş. Dirik'in babası ise Plevde madalyası sahibi Yüzbaşı Tahsin Efendi'dir. Kazım Bey İşkotra Kalesi kumandanı Miralay Fahri Bey'in kızı Maide Hanım'la evlenmiş. Fahri Bey Rumeli ordusu topçu kumandanı Ferik Abdullah Paşa'nın oğludur. Kazım Dirik Selanik'te İsmail Can Bulat tarafından İttihat ve Terakki'ye alınmış. Çocuklarını Almanya'da okutacak kadar da zengindir. Kazım Taşkent gibi önemli bir oligarşi mensubu da çok yakın dostlarıdır. Gelelim ilandaki akrabalığa. Kazım Dirik'in kızı Şükran, İzmir'de o gün İpekçi ailesinin sahibi olduğu Elhamra Sineması, bugün Milli Kütüphane olan binada, Celal Sahir'in yazdığı bir operette oynayan Ruşen Muammer Bey'e, yani sonraki ismiyle Muammer Karaca'ya aşık olur ve kaçar. Muammer Karaca'ya daha sonra Kazım Taşkent tarafından iş bulunur ve hikaye çocuklarının olmasıyla devam eder. Muammer Karaca'nın kardeşi İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Halit İlteber'dir. Kazım Dirik'in kızı Şükran Hanım Muammer Karaca'dan boşandıktan sonra Gülriz Sururi'nin babası Lütfullah Sururi ile evlenir. Gülriz Sururi bilindiği gibi Engin Cezzar'la evli. Gülriz Sururi'nin dedesi Nazif Sururi Paşa tiyatro yazarıdır. Çocukları da tiyatrocu oluyor. Gülriz Sururi teyzesi Mevdude Refik Hanım'ın sahneye çıkan ilk Türk kadını olduğunu iddia ediyor. Gülriz Sururi'nin diğer teyzesi Melek Hanım yani Melek Kobra, dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un eşidir. Ferdi Tayfur ve kız kardeşi Adalet Cimcoz'un annesi Almandır. Melek Kobra yakın zamanda Gülriz Sururi'nin sahneye koyduğu Ayşe operetini ilk sahneye koyan müzisyen Muhlis Sabahattin Ezgi'nin kızıdır. İlk sergilendiğinde başrolleri Gülriz Sururi'nin anne ve babası paylaşır. Çok bilinen bir şarkı olan Hatırla Sevgili Muhlis Sabahattin'in bestesidir. Hatırla sevgili o mesut geceyi, bana sen öğrettin bu aşkı sevdayı, Çamlıca yolunda verdiğin buseyi, ne çabuk unuttun beni sen hercayı, beni mecnun ettin sen de olasın, aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Muhlis Sabahattin Abdülaziz'in baş mabeyincisi Hurşit Bey'in oğludur. Melek Kobra'yı da meşhur eden Muhsin Ertuğrul'dur. Melek Kobra çok genç yaşta Adalet Cimcoz'un kardeşi Ferdi Tayfur gibi uyuşturucudan ölüyor. Gülriz Sururi'nin amcası merhum Ali Sururi, Yeşilçam'ın komedi filmlerinde oynardı. Ali Sururi'nin oyuncu eşi Alev Sururi de özellikle TV dizilerinden tanıdık bir simadır. Şimdi cezarları biraz anlatalım. Robert Kolej'de Engin Cezar, Robert Kolej'de İsmail Cem İpekçi'nin dayısının oğludur. Gümüş suyundaki dairesine çıkmak için tek kişilik asansör yaptıracak kadar ben merkezci birisi. ABD dönüşü hiçbir deneyimi olmadan bir başka erguvani olan Muhsin Ertuğrul tarafından Hamlet oynatılacak kadar da torpillidir. Dayı Mehmet Seha Cezzar'ın babası Hüsnü Cezzar ve eşi Leyla Cezzar Selaniklidir ve Bülbül Deresi mezarlığına gömülmüştür. Hüsnü Leyla Cezzar çiftinin çocuklarından Şerife Rikat Hanım İsmail Cem'in annesidir. Abdi İpekçi İsmail Cem'in kuzeni olur. Mehmet Seha Cezzar'ın eşi Fatma Hanım Şamlı ailesine mensuptur. Fatma Hanım'ın kız kardeşi Afet Hanım ise operacı Leyla Gencer'in kayınvalidesidir. Mehmet Seha Cezzar'ın kız kardeşi Aliye Şehnaz Cezzar, Cumhuriyet'in köşe yazarı merhum Ergun Balcı'nın annesidir. İsmail Cem'in kuzeni İnci İpekçi de yazar Erdal Öz'ün kayınvalidesidir. Hayatı boyunca sadece Cumhuriyet'te çizen merhum karikatürist Ali Ulvi de İsmail Cem'in ablasıyla evliydi. Cumhuriyet'te dış politika yazan merhum İbrahim Çamlı, İsmail Cem'in kuzenidir. Aşiyan'a gömüldü. İbrahim Çamlı daha önce Kazım Taşkent'in sahibi olduğu Hayat'ta çalışıyordu. İnci İpekçi aynı zamanda Güher ve Süheyl Fransa ile kardeş çocuğudur. Cemil İpekçi ve Özdemir Erdoğan da bu ailelerin akla getirdiği diğer isimler. Engin Cezzar'ın babası Feyziye Mektepleri Vakfı'nın ilk kurucularındandır. Bir vefat ilanı verelim ki bağlar daha iyi anlaşılsın. O da gitti. Osman ve Belkıs İpekçi'nin kızı Rikkat ve İhsan İpekçi, Şehnaz ve Mehmet Balcı, Fatma ve Mehmet Cezzar, Azra ve Kenan İnal, Afet Baler, Adnan İpekçi'nin yeğeni Alev ve Ulvi Ersoy, Elçin ve İsmail Cem, Nükte ve Uğur Canal, Mine ve Engin Cezzar, İbrahim Çamlı ve Ergun Balcı, Servet ve Mehmet İpekçi, Bilkay, Ferdi Emel ve Emin Veral, Güner ve Süheyl Fansa, Ahmet ve Sumru İnal'ın kardeş çocuğu, Öz ve Tanaçan ailelerinin dünürü, Saniye ve Erdal Öz ile Zeynep ve Tekin Tanaçan'ın annesi, Ela, Ömer, Can ve Zeynep'in anneannesi, İnci İpekçi çarşamba günü aramızdan ayrıldı. Kendisini 2 Mart 2002 Cumartesi günü öğle namazından sonra Teşvikiye Camii'nden Zincirli Kuyu Mezarlığı'na uğurlayacağız. Toprağına yıldız yağsın. Cumhuriyet, 1 Mart 2002. İlanda ismi geçen İhsan Azmi Ersoy, yani karikatürist Ali Ulvi'nin oğlu İsmail Cem'in yeğeni basına şöyle yansımıştı. Çilingiroğlu sigortacıymış. Süleyman Kaya Çilingiroğlu, Azmi Ersoy adlı bir kişinin polise verdiği istihbarat nedeniyle gözaltına alındı. Kokain kullandığı suçlamasını emniyetteki sorgusunda kabul etmeyen Kaya Çilingiroğlu, mesleğinin sigortacılık olduğunu söylüyor. Uyuşturucu kullanmadığını ancak uyuşturucu satıcısı Azmi Ersoy'u gıyaben tanıdığını belirtiyor. Akşam 16 Şubat 2004. Kardeşi Tarık Ersoy da Cumhuriyet muhabiridir. İlanda geçen isimlerden ressam Azra İnar, eski İstanbul valisi Süleyman Kani İrtem'in kızıdır. Süleyman Kani İrtem tarih kitapları da yazan birisi. Vehbi Koç 1956'da ABD'de Henry Ford'la görüşürken yanında Bernard Nahum ve Kenan İnal vardır. Bu görüşmeyi ayarlayan Kenan İnal, Azra İnal'ın eşidir. Kenan İnal az bilinen ancak oligarşinin önemli bir noktası olan Propeller Club başkanlığı da yapmıştır. İsmail Cem'in kızından olan torununun babası eski BJK Başkanı Serdar Bilgili'dir. Merhum İsmail Cem'in bacanağı da Ercan Arıklı'dır. Basını bu hale getirenlerin başında yer alan merhum Ercan Arıklı'nın evdeki tüpü patlatarak intihar eden eşi İnci Hanım, İsmail Cem'in eşi Kadriye Elçin Hanım'ın kardeşiydi. İsmail Cem'in ve Ercan Arıklı'nın kayınpederi Razi Trak'tır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını uzun yıllar yapan Kazım Taşkent'in sahibi olduğu Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyesi Priştineli Halit Ziyazi Trak, Ali Şen'i FB Başkanı yapan da kişidir. Mason Ercan Arıklı ve İsmail Cem Fransa'da okurken aynı evde kalmışlardır. Politika gazetesini birlikte çıkardılar. Ercan Arıklı, Kahraman Arıklı ve Nazmiye Halvaşi'nin oğludur. Kahraman Arıklı Rusya'dan göç etmiş, Ardahan'a yerleşmiş zengin bir tüccardır ve 6 dönem Kars milletvekilliği yapmıştır. Ercan Arıklı daha sonra Malik Yolaç'ın kızıyla evlenir. Eski Akşam'ın sahibi olan Malik Yolaç, mason ve çok zengin bir armatördü. İş Bankası'ndan aldığı kredi karşılığı bir günde DP aleyhtarlığından en büyük destekleyicisi haline gelmiştir. Sonra bakan da olmuştur. Malik Yolaç'ın kızı Merve Yolaç'ın Arıklı'dan önceki eşinden olan Yasemin de Tuna Kiremitçi ile evlenmiştir. Hipermarketlerde, otogarlarda satılan kitapların yazarı, naylon şöhret reklamcı Tuna Kiremitçi'yi hangi mekanizmalar şöhret yapmıştır? Bu işleri tesadüf mü sanıyorsunuz yoksa? Yasemin Yola, Ceffi Medina ve Yavuz Turgul'un sahibi olduğu Medina Turgul isimli reklam şirketinde çalışan ödüllü bir reklamcıdır. Tuna Kiremitçi, Yasemin Hanım'dan sonra İclal Aydın'la evlendi. İclal Aydın o esnada yönetmen ve TV yöneticisi Erşan Başbuğ'un oğlu yönetmen Kemal Başbuğ'la evliydi. Kemal Başbuğ daha sonra Levent Yüksel'in evleneceği kadın olarak magazin basınında yer alan Yeşeren Ergin'le evlendi. Erşan Başbuğ eski TRT Genel Müdürü Yücel Yener'in yeğenidir. Mason Yücel Yener yeğenini TRT İstanbul Müdür Yardımcısı yapmıştı. TRT'de Yücel Yener zamanında köşe başlarını tutan Yıldız Özdemir, Ayşe Örf ve Sedef Başbuğ, Erşan Başbuğ'un kardeşleridir. Yücel Yener'in dayısı Kenan Öner de TRT Antalya Müdürü'ydü. Şarkıcı Esma Başbuğ da Erşan Başbuğ'un eşidir. TRT Erguvanilerin ele geçirdiği bir kurumdur. Yücel Yener kendisinden önce TRT Genel Müdürü, 12 Eylül faşizmi esnasında TRT'nin başında olan Doğan Kasaroğlu'nun yeğenidir. Hıncal Uluç'u meşhur eden, kadınca erkekçe gibi cinselliği gıdıklayan dergilerden büyük paralar kazanan Ercan Arıklı, daha sonra ikiz piyanist kardeşlerden Güher Pekinel'le evlenmiştir. Güher Süher Pekinel Salih Paşa'nın torunudurlar. İpekçi ailesine akraba diğer tanınmış bazı isimleri, o isimler başka şekilde gündeme geldiği zaman yazacağız. İpekçi ailesiyle akraba olmayan pek az oligark aile var zaten. Hepsini yazmak mümkün değil. Abdullah Muradoğlu İpekçi ailesini anlatan bizim de yararlandığımız bir kitap yazdı. Herkesin akrabası Münevver Ayaşlı'ya devam edelim. Mini Hanım'ın kardeşleri, kuzenleri, yakınları Selanik'te hep Feyziye Mektebi'ne gitmişler. İpekçi ailesi bu okulun hamilerindendir. Mimi Hanım ise babasının görevi nedeniyle başka değişik yerlerde, örneğin Alman okulu ve Halide Edip'in açtığı okulda okumuş. Mimi Hanım'ın ağabeyi Mehmet Ali Tayyar Bagana Berlin'de okumuş. Meşhur mimar Ziya Koca Sinan'ın kızıyla evlenmiş. Ziya Koca Sinan İstanbul Limanı Galata Yolcu Salonu proje yarışmasında Muhittin Üstündağ, Yunus Nadi, Raşit Saffet Atabinen gibi kişilerle birlikte jüri üyesi. Birinciliği Seyfi Arkan almış. Bu ayrıntı önemli çünkü Seyfi Arkan ismi önemlidir. Rana Pirinççioğlu VIP Turizm'in sahibi. Bütün büyük davetlerin organizasyonunu o yapıyor. Rana Hanım'ın babası Ali Fevzi Pirinççioğlu, Ziya Gökalp, Cahit Sıtkı Tarancı, Sait Paşa'nın çocukları Süleyman Nazif ve kardeşi Faik Ali Ozansoy kuzendirler. Yasemin Pirinççioğlu'nun anneannesi olan Saadet Hanım'ın kız kardeşi, Yaşar Holding'in kurucusu Durmuş Yaşar'la evlenen Selçuk Yaşar'ın annesi Hikmet Yaşar'dır. Dio'nun açılışı Durmuş Yaşar ve ortaklarıdır. Pınar Süt, Altın Yunus, Çeşme vesaire Ege'nin en büyük kuruluşu Yaşar Holding'dir. Hortumlanan Yaşar Bank'ın sahibi de Selçuk Yaşar'dır. Yasemin Hanım'ın annesi Hayrünnisa İnce Pirinççioğlu, Halide Edip'in asistanıdır. Hayrünnisa İnce Hanım'ın babası Doktor Ekrem Arkan'ın ilk soyadı Gelenbevi'dir. Yani Mehmet Ali Aybar'ın annesinin ailesidir. Arkan soyadı Atatürk tarafından verilmiş. Ekrem Bey'in kardeşi Seyfi Arkan'dır. İnönü'nün köşkünü ve Florya köşkünü yapan kişidir. Münir Nurettin ve Tibur Selçuk, gelin Nüket Ruacan. Bugüne kadar bildiğimiz kadarıyla hiç kurulamayan bir ilişki verelim. Rana Hanım'ın anneannesi Saadet Arkan'dır. Onun kardeşi Vecahat Oranus'un eşi ise Doktor Mazhar Paşa'nın torunudur. Hatırlanacağı üzere Doktor Mazhar Paşa Müfide Ferit Tekin dedesiydi. Yani Münevver Ayaşlı'nın kayınpederi Sadullah Paşa'nın adını taşıyan yalının miras kaldığı Ahmet Ferit Tekin eşi. Doktor Mazhar Paşa'nın eşi Zübeyde, Hacı Ali Paşa'nın kızıdır. Zübeyde Hanım'ın kız kardeşi Ümmü Han'ın kızı Fatma Hanife ise Mehmet Nurettin Avni ile evlenir. Ordinarius Profesör Doktor Mehmet Nurettin Avni mülkiye sınıfında çok yüksek mertebelere erişmiş bir zat. İşte Mehmet Münir Nurettin Selçuk bu kişinin oğludur. Aşiyan mezarlığının ana girişinde hemen sağ tarafta mezarı vardır. Okumak için Macaristan'a gönderilmiş. İlk bestesini Tevfik Fikret'in şiirine yapmış. İlk solo konser veren saz ekibini bir örnek giydiren kişidir. Müzisyen çocukları Timur ve Selim Selçuk'tur. Bir zamanları Mao'cusu Timur Selçuk o dönemlerde gerçekten paraya pula bakmadan konser verirdi. Samimiydi. 70'li yılların sonuna doğru Hey dergisinde artık sadece devrimci müzik yapacağım diye bir açıklaması vardı. Fransa'da okutulan Timur Selçuk'un Ayşegül Betül Hanım'dan doğan, Avusturya ve ABD'de okuttuğu kızı Hazal da babasıyla birlikte Eurovision şarkı yarışmasına katılmıştı. Diğer kızı Mercan ise balerindir. Kardeşi Selim de aile geleneğinden giderek müzisyen olmuş. Şarkıcı Ayşe Nüket Ruacan'la evliydi. Bu çiftin çocuklarının ismi ise Roxan, yani Hiram Abbas'ın annesiyle adaş. Nüket Ruacan'ın ağabeyi Mehmet Neşet Ruacan da müzisyen, şarkıcı eşi Nüket Ruacan Verdi'dir. Timur Selçuk'un eski eşi Ayşegül Betil'in İstanbul'un zenginlerinin son sığınaklarından olan Zekeriya Köy'de Estrella Fugaz yani Kuyruklu Yıldız isminde bir tango okulu var. Ayşegül Betil ünlü İbrahim Betil'in kardeşidir. Ayşegül ve İbrahim Betil Hidayet Osman ve Nevin Rabia Karakaş çiftinin çocuklarıdır. Pamuk Bank, İktisat Bankası ve Garanti Bankası Genel Müdürlüğü yaptı. Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nı kurdu. Sonra yönetimi kaybetti. Mehmet Emin Karabeymed'in Robert Kolej'den sınıf arkadaşı. Eşi Sedef İnkaya Betil, Ruşen Eşref Ünaydın'ın varisçisidir. Bakan, Büyükelçi, Büyük Mason ve yazar Ruşen Eşref Ünaydın, Reşat Nuri Güntekin'in teyzesinin oğludur. Sedef İbrahim Betil'in Georgetown'da okuttukları kızları şimdi sosyete pastacılığı yapıyor. Galatasaray ve ABD'de okumuş pastacıdan pahalı pasta yemek isterseniz www.senembetil.com adresine tıklayın. Bu oligarşi kızlarının başta pastacılık olmak üzere kafe ve benzeri yer merakı neden acaba? Yoksa yoksullar ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diye hayırsever olarak mı bu işe giriyorlar? Eskiden butik açıyorlardı. Diğer kardeş Mehmet Betil, İbrahim Betil gibi Robert Kolej'li olup İsmet İnönü'nün oğlu Ömer İnönü'nün karıştığı söylenen kazanın davasında avukatı Zihni Betil'dir. Fevziye Mektepli yani Işık Lisesi Zihni Betil okulun yöneticiliğini de yapmış. Bu avukatlık döneminden sonra CHP Tokat senatörü yapılmış. Saadettin Arel Türk musikisi deyimini ilk kullanan kişidir Hüseyin Saadettin Arel. Makamları adlandırmıştır. Besteci Supi Ezgi ile birlikte Arel ezgi sistemini kuran kişidir. 600 civarında bestesi var. Pek çok üst düzey görevlerde de bulunmuş. Konservatuvar müdürlüğü yapmış. Mevlevi babası, Anadolu Kazaskeri, Dardağanzade Mehmet Efendi'dir. Eşi Fatma Pakize Doktor Masar Paşa'nın eşi Nusret'in yeğenidir. Yani Fatma Hanım Nusret Bey'in ağabeyi Adliye Nazırı Vezir Abdurrahman Paşa'nın kızıdır. Kuruçeşme'deki büyük koru Abdurrahman Paşa içindeki yalıda doğmuş. İkiz ağabeyleri Feyzi Daim Germiyanoğlu ve Ahmet Rasım Ruhsel en tepeye çıkmış yargıçlardır. Diğer ağabeyleri de 1. Ferik yani Orgeneral Hüseyin Ziyaettin Paşa ve Adliye Nazırı damat Arif Hikmet Paşa'dır. Fatma Pakize Saadettin Arel çiftinin Prag konservatuarını bitiren kızı Naciye'nin ilk eşi Necil Kazım Akses'tir. Türk Beşleri denen bestecilerden birisi olan ve Viyana'da okutulan Necil Kazım Akses'i yetiştiren Mason Mesut Cemil'dir. Yani Berrin Nadir'in ilk eşi yani Mason Tamburi Cemil Bey'in oğlu. Yıldız Kenter Münevver Ayaşlı'nın Asilzade ailesiyle devam edelim. Mimi Hanım'ın amcalarından Hüseyin Mazlum Bey, Faik Paşa'nın kızıyla evleniyor. Bu aileden gelen torun diplomat Kenan Bey, Dışişleri Bakanlığı mensubu ve tiyatrocu Yıldız Kenter'in kızı Leyla ile evlenmiş. Leyla Hanım'ın babası Yıldız Kenter'in ilk eşi tiyatrocu Nihat Akçan'dır. Leyla Hanım Cambridge'i bitirmiş. Bilkent'te hocalık yapıp Kenan Bey ile beraber Afrika'ya yerleşmiş. Kenan Tepedelen'in babası Fatin Rüştü Zorlu'nun sağ koludur. Yıldız Kenter 500. yıl vakfının kurucularındandır. Yıldız ve Müşfik Kenter'in babası Robert Kolejli, Ahmet Naci, diplomat ve İnönü'nün özel kalem müdürüdür. Diplomasinin ardından Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışır. Yıldız Kenter'in ikinci eşi olan Şükran Güngör'ün babası ise Aydın Çine'nin belediye başkanıdır. Münevver Ayaşlı'nın amcası Hüseyin Mazlum'un kızlarından Semiha, Refet Belen'in yaveri Hikmet Bey'in kaymakam kardeşi Raşit'le evleniyor. Hüseyin Mazlum'un oğlu Binbaşı Haydar'ın kızı Mehveş de Büyükelçi Orgeneral İzzet Aksalur'la evlenmiş. MGK Genel Sekreteri de olan Aksalur Genelkurmay 2. Başkanlığı'na kadar yükselmiştir. Münevver Ayaşlı'nın diğer amcalarının soyundan gelenler de hep asil insanlarla evleniyor. Uzatmamak için kesiyoruz. Zaten evlenilen kişi yeterince asil değilse Mimi Hanım tarafından ismi bile verilmeden geçilmiş. Naci Eldeniz Paşa ve Tekin Arıburun Münevver Ayaşlı'nın annesinin babası Moralı Ali Rıza Paşa, Moralı Bacaksız Ahmet Paşa'nın oğludur. Anneannesi Hatice Hanım da Abdi Paşa'nın kızı. Mimi Hanım'ın dayısı Miralay Aziz o kadar alafrangadır ki kendisine Kolonel Aziz deniyor. Pera Palas'ta harakiri yaparak intihar eden Kolonel Aziz Bey, Manastırlı kibarlardan Halil Paşa'nın kızı Naci Eldeniz Paşa'nın kız kardeşiyle evleniyor. Mustafa Kemal'in tarih öğretmeni Naci Paşa padişah yaveri ve sonra da milletvekili olmuştur. Naci Paşa Sadrazam Kıbrıslı Kamil Paşa'nın kızı Makbule Hanım'la evlenmiş. Milli Eğitim Bakanlığı da yapmış tarihçi Hikmet Bayır Kıbrıslı Kamil Paşa'nın torunudur. Açık bir İngiltere yanlısı olduğu için İngilizce olarak tarihe geçen Kıbrıslı Kamil Paşa'nın oğulları İzmir Saat Kulesi'ni yapanlardan birisi olan Diyarbakır valisi de olan Mirliva Tümgeneral Sait Paşa, diplomat Hikmet Kamil Bey ve piyanist Nazım Kamil'dir. Kıbrıslı Kamil Paşa'nın Aydın valisiyken beklediği ve dilediği İngiltere'nin Aydın ve civarını himaye altına almasıdır. Bu olası durum için oğlu Said Paşa ile Whitehall ailesi arasında yakın bir ilişki kurulur. Whitehall ailesinin diğer bağları bundan sonraki bölümde anlatılacak. Kıbrıslı Kamil Paşa'nın kardeşi Udi Violenselis Şakir Paşa'dır. U da 6. bam telini ekleyen kişidir. Çok içki içmesiyle de hatırlanıyor. Bugün Adana'da Şakir Paşa tren istasyonu onun ismini taşıyor. Çünkü Şakir Paşa Adana valisiyken tren evinin önüne gelince imdat kolunu çekip iniveriyor. Eh koca vali, imdat kolunu her gün çekmesin diye herhalde evinin önüne bir istasyon yapıvermişler. Devlet mezarlığına gömülen Naci Eldeniz Paşa'nın Damdüsyonlu kızı Perihan Hanım da Hava Kuvvetleri Komutanı da olan Tekin Arıburun'la evlenir. NATO Savunma Akademisi Başkanlığı da yapan Pir Tepeli Tekin Arıburun, Adalet Partisi'nden önce milletvekili sonra senatör oldu. Daha sonra da senato başkanlığı yaptı. AP'nin cumhurbaşkanı adayıydı. Perihan Arıburun da Demokrat Parti'den milletvekili olmuştur. Babası için yazdığı Atatürk'ün Öğretmeni isimli bir kitabı var. Türkiye'nin ilk kadın avukatlarına olan Perihan Hanım da ne tesadüf ki Mevlana aşığıdır. Şişli'de şaire Nigar sokakta oturması ise gerçekten tesadüftür. Perihan Tekin Arıburun çiftinin kızı Gül Filiz Serezli Hulusi Tanman'la evlenir. Gül Filiz Hanım Ömer Koç'un başkanı olduğu Geyre Vakfı'nın onur üyesi. Bu vakıfta kurucu ve onur üyesi olarak kimler yok ki? Jacques Armam, Ali Karacan, Mustafa Taviloğlu, Ali Koçman, Nevzat Karagözoğlu, Avni Akyol, Ömer Aral, Baha Tanman, Saffet Tanman, Cem Boyner, Sara Bronstein, Cem Hakko, Selçuk Yaşar, Cemile Garan, Sevgi Gönül, Fuat Bayramoğlu, Sibel Kılıç, Güzin Tamaç, Poffet, Süha Mermerci, Haluk Özsaruhan, Turgut Menemencioğlu, Vural Gökçaylı, Hamit Batu, Yasemin Pirincioğlu, İzzet Hatem, Zeynep Tekeli, yani Cimcoz ailesi, İlhan Nebioğlu, Hatice Nermin Menemencioğlu bu isimlerden bazılarıdır. Ahmet Hulusi Tanman, Ege Çiftçiler Birliği Başkanı. Tanman süt üretim merkezini ve Söke'de babadan kalma büyük bir çiftliğin sahibi. Babası Fahri Tanman en sıkı antikomünistlerden. Fransa, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde okumuş. Söke'deki arazi mübadil olarak geldiği için kendisine verilmiş. Arazi dediysek öyle büyük falan değil. Uçsuz bucaksız 40 bin dönümün, yani 40 milyon metrekarenin üzerinde bir yer. Fahir Tanman'a antikomünist diye boşuna demedik. Bir eseri vardır, demokratik düzen anarşik usullerle nasıl tahrip edilir. Sınıfının bilincini taşıyan Fahri Tanman, komünizm ile anarşizm arasındaki farkı bilmiyor. Ama hangisi gelirse gelsin o uçsuz bucaksız arazi gider. İşte bunu gayet iyi biliyor. Hulusi Tanman'ın ikinci eşi Saffet Tanman kitabı Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan cinsten bir yazar. Bazı yazarlar vardır, onları bassa bassa genellikle Yapı Kredi iletişim basar ki hamili kart yakinimdir muamelesi işler bu basım işinde. Vehbi Koç'un damadı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç'tır. Can Kıraç da Koç Holding'in en tepesindeydi. Saffet Tanman Can Kıraç'ın eşi İnci Hanım'ın teyzesidir. Vehbi ve Sadberk Hanım Tanman çiftinin evine ta Söke'ye gidecek kadar da yakın dostlarıdır. Fahri Tanman'ın ilk eşini aşağıda anlatacağız. Daphne'den Defne'ye, Can Kıraç. Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir ile yaşanmış bir günün hikayesi. Dosyalarımın arasında eski bir not buldum. Yazı 35 yıl önce 1967 Haziran'ına aitti. Konuyu şöyle tanımlamışım. Vehbi Koç'u ve eşi Sadberk Hanım'ı İzmir'den Söke'ye götürdüğümüz seyahat boyunca yaşadıklarımız. Yüksek gemi mühendisi ve eski havuzlar genel müdürü Fahri Tanman, eşi Minci'nin teyzesi Saffet Tanman'ın eşi, Soke'de modern pamuk tarımı yapan ziraat odaları başkanı örnek bir çiftçi ve aydın bir kişiydi. Koçlar bu aileyi yakından tanımak istemişlerdi. Şoförlüğünü yaptığım 1951 model Mercury marka otomobilimle İzmir'den Söke'ye hareket etmiştik. Öğle molası için durduğumuz Kuşadası'nda Halikarnas balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir'le karşılaşmıştık. İmbat Oteli'nin lobisinde balıkçı kocaman sesiyle bizlere bir merhaba çekmiş, davetimizi kırmayarak yanımıza oturmuştu. Rehberlik yaptığı turist kafilesi istirahate çekildiğinden boş zamanını bizlere ayırmış. 3 saat olağanüstü bir beraberlik yaşamıştık. Böylece onun mitoloji dünyasında ilginç olaylarla dolu sanal bir gezintiye çıkmıştık. Cevat Şakir o dönemde Anadolu uygarlığının Helen uygarlığının temeli olduğunu savunuyordu. Halikarnas balıkçısı Batı uygarlığının Anadolu asıllı olduğunu kanıtlayan mitolojik olayları coşku dolu üslubu ile dünyanın dört köşesinden gelen yabancılara anlatmayı kendisine verilen kutsal bir görev sayıyor, zaman zaman rüzgar gibi esiyor, şimşek gibi çakıyordu. Onu dinlerken insan başka dünyalarda tarih öncesi tanrılarla buluştuğunu sanıyordu. Beraberce böyle bir duyguyu paylaştığımız sırada balıkçı, "Ey koçzade, sen Paris'in koçunu bilir misin?" diye söze başlamış. Truvalı çoban Paris'in kara başlı, burgaç boynuzlu, sırtı kestane renkli koçunu şöyle tanıtmıştı bizlere. Koç koca başını yavaş yavaş yere eğdi, toprağı ve otları kokladı. Birden bir küheylan gibi sıçradı, ön ayaklarıyla toprağı kazımaya başladı. Sonra yayından boşanan bir ok gibi uçarak sürünün içindeki koyunun birini ayaklarının arasına aldı ve onu ön ayakları üzerine çökertti. Yalnız memleket sorunları ile ilgilenen Vehbi Koç bunu koç olunca Cevat Şakir'in bu renkli, yüksek sesli ve heyecanlı anlatımın etkisi altına girmiş. "Cevat Bey, bunları yaşamış gibi anlatıyorsun. Sen ne müthiş adammışsın yahu." demekten kendini alamamıştı. O gün balıkçının kah eserek kah kükreyerek anlattığı Apollon ile Daphne hikayesine gelince. Batılılar Apollon'u Helen saymak için 40 dereden su getirdiler ama boşuna oldu. Apollo Anadolu'ludur. Olimpos tanrılarını yaratan Homeros Apollon'u Anadolu'da buldu. Apollon'un 4 tapınağı Ege kıyısı boyunca Batı Anadolu'da sıralanır. Grineum, Claros, Didyma ve Patara'dadır bunlar. Bir gün Apollon çiçek kokularının kaynaştığı bir vadiden geçerken gökkuşağının duvaklar gibi bulutlardan aşağıya süzülüp türküler söyleyen güzeller güzeli bir kızın başına süzüldüğünü gördü. Ve güneş tanrısı Apollon'un yüreği aşkla dağlandı. Bu kız tanrıca Artemis'in meleklerinden Daphnis'ti. Balıkçıyı dinlerken etrafımızda kümelenen kalabalığın farkına bile varmamıştık. Cevat Şakir zaman zaman ayağa kalkıyor, kol hareketleriyle hikayesini görsel bir şölene benzetiyor, bizleri Apollon'un ve Daphnis'in aşk dünyasına götürüyordu. Vadi peri kızı Daphnis için çiçekten, ışıktan ve renklerden oluşan bir düş alemiydi. Çırılçıplak göğsü, kar beyaz omuzları ve yüzüne yayılan masum gülüşüyle Daphnis Apollon'u büyülemişti. Ama ne yazık ki peri kızının kalbi erkeklere karşı sonsuza dek kilitliydi. Daphnis daima bakire kalacaktı. Otelin lobisi tiyatro sahnesine dönmüştü. Hepimiz büyük bir dikkat ve heyecanla Halikarnas balıkçısının teatral oyununun sihrine kapılmıştık. Apollon'un güzel Daphnis'in peşinden koşuşu, ona duyurmaya çalıştığı ateşli aşk sözleri, nefes alışları, kızın tanrıları yardıma çağırış çığlıkları. Ve sonra peri kızının yorgunluktan kendinden geçişi ve bedenini Apollon'un kucağına salıvermesi. Apollon, Daphnis'in çıplaklığını örten saçlarını bir yana atarak onu boylu boyunca kavramıştı. Nihayet peri kızı kendini Apollon'un güneş gibi ışılayan kollarına ve susayan dudaklarına teslim etmişti. Bizler iki aşığın nihayet mutlu sona kavuştuklarını sandığımız bir anda balıkçının haykırışıyla hikayenin bitmediğini anlamıştık. Tanrı Apollon Daphnis'i kollarıyla sararken ona yere saplanmış gibi hareketsiz durduğunu fark etmişti. Apollon tanrısal sesiyle "Daphnis, Daphnis, sen ağaç oluyorsun" diye bağırmaya başlamıştı. Gerçekten Daphnis'in yüzü soluyor, gerdanı ve memeleri yeşile dönüşüyordu. Ayakları kıvrılan kökler gibi toprağa dalıyor, bacakları ve kalçası bir ağaç gövdesi gibi kabuk tutuyordu. Şimdi yakarış sırası peri kızına gelmişti. "Ey Apollon, al beni, sen bir tanrı değil misin? Beni bu topraktan sök, beni kurtar, beni kurtar Apollon" diye yalvarıyordu. Geçen her an Apollon çaresiz kaldığını görüyor, Daphnis'in körpe yapraklara dönüşen saçlarını, kırmızılığı kaybolmayan dudaklar arasından süzülen nefesini kokluyor ve birden Olimpos tanrılarının kıskançlık duygularıyla Daphnis'i bir defne fidanına dönüştürdüğünü anlıyordu. Artık Halikarnas balıkçısının şiirleşen sözlerinde Daphnis'in göz kapakları titreşen iki yaprak, göz pınarlarından süzülen gözyaşları defne fidanının öz suyu oluyordu. Tanrı Apollon yorgun vücuduyla ormanların en genç ağacı defnenin altına uzanmış, gök kubbede koyan yıldızları seyre koyulmuştu. Apollon hüzün dolu sesiyle türküler yakıyor, peri kızına olan aşkı vadiden vadiye yankılanıyordu. Balıkçı sahnelediği mitolojik oyunu şöyle tamamlıyordu. Defne fidanının iki dalı Apollon'un sarı bükleli başını biri soldan öbürü sağdan sardı ve bir çelenk olarak Tanrı'yı taçlandırdı. Apollon Daphnis'in defnesinden aldığı bu armağana şu dileğini sundu. "Ey peri kızı, bu geceden sonra bütün insanlar senden bir dal ve çelenk isteyecekler. Çelenkler senin için göğe yükselen duygularımın ölümsüzleşen ilahileri olsun." Hepimiz böylesine duygu dolu bir aşk hikayesinin etkisinde, koyu bir sessizliğe büründüğümüz bir ortamda bu defa balıkçının kaderci bir yaklaşımla şunları söylemiş olmasına şaşırıp kalmıştık. Koçzade Vehbi Bey cenaze törenlerine gönderilen defne dallı çelenklerin hikayesidir bu. Ölümümden sonra bana çelenk gönderirsen defne dalları unutulmamışsın. Bu buluşmamızdan 7 yıl sonra 13 Ekim 1973 günü Halikarnas balıkçısı aşk meleği Daphnis'ine kavuşmak için aramızdan ayrılmıştı. Vehbi Koç Türk Eğitim Vakfı'nın 27 Ekim 1971 tarihinde başlayan çelenk bağışı kampanyasının sembolü olan Defne Dallı çelenginden birinin Bodrum'a gönderilmesi için bana şu uyarıda bulunmuştu. Halikarnas balıkçısının cenazesine benim adıma en seçme yapraklı defnelerden oluşan bir çelenk gönderilsin. 30 yıldır Türk Eğitim Vakfı'nın defne yapraklı bağış çelenkleri birbirlerini seven insanların duygularını sonsuzluğa taşıyor. Ve Apollo'nun Daphnis'e olan aşkı binlerce gencimize çağdaşlaşma yolunda yeni ufuklar açıyor. Halikarnas balıkçısı babasını öldürdükten sonra cinayeti başkasının üzerine yıkmak için evdekilere kloroform koklatmıştır. Şakir Paşa ailesine hiç girmiyoruz. Ancak Şakir Paşa Köşkü'nün yazarı ve Cavat Şakir'in yeğeni olan Nermidil Erner Binark, eski İTÜ rektörü Profesör Doktor Hikmet Binark'ın eşidir. Mason Hikmet Binark, Necmettin Erbakan'ı akademik kariyeri alan ve yetiştiren kişidir. Hikmet Binark mezun olduğu Feyziye Mektepleri Vakfı'nın 1973 ve 1987-1989 yıllarındaki yöneticisidir. Kardeşi İsmet Binark, Devlet Arşivleri Genel Müdürü'ydü. Türkçü İsmet Bey, Türk Ocakları'nın da yöneticisidir. 21.10.2004 tarihli Radikal'de bakınız Hakkı Devrim ne yazmış. Başarılı ve ülke kaderinde etkili aileler olarak sanayicileri, bankacıları, armatörleri biliyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu kadroya tarımcılar da katılacak. Hulusi Tanman o dünyanın büyüklerinden biridir ama Türkiye henüz farkında değil. Hatırlar mı bilmem, ben onun baba dostuyum. 40 yıl önce Söke'deki arazilerini, uçsuz bucaksız pamuk tarlalarını, ekilmiş pamuğun üzeri yağmurdan kaymak bağlayınca gece karanlığında 8-10'u bir arada harekete geçen traktörleri görmüştüm. Tekrar edeyim, tarım lideri Fahri Tanman'a hayrandım. Hulusi'nin böyle anmamı hoş görür mü? Tanıdığımda üniversiteyi henüz bitirmiş pırıl pırıl bir gençti. Evet, onun baba neslinden daha sakin, daha hoşgörülü bir iş lideri olduğundan ve ondan sonra gelenlerin ve geleceklerin dedelerini de babalarını da aratmayacağından eminim. Daha sakin, daha hoşgörülü ol derken baban gibi komünizm düşmanlığını abartmak demek istiyor. Selanik Belediye Başkanı Ahmet Hulusi Bey'in oğlu Fahri Tanman'ın annesi Halveti Şeyhi Baha'nın torunudur. Fahri Tanman'ın diğer oğlu sanat tarihçisi Profesör Doktor M. Baha Tanman. Bütün akademik makaleleri başta halvetilik olmak üzere tasavvuf ve tekkeler hakkındadır. İstanbul tekkelerinin mimari ve süsleme özellikleri tipoloji denemeleri Saint Michel ve Saint Joseph'li Baha Tanman'ın doktora tezinin ismidir. Ezilenler adına uğraşmayı şeref saydığımız, içinde pek solcu bulunan ilk fırsatta aslında ne olduğunu bu ülke insanına göstereceğimiz tarih vakfının da önde gelen isimlerinden de birisidir. İngiltere ve Fransa arasındaki 7 yıl savaşları sömürge ticaret ve deniz gücü savaşıdır. Savaş nihai olarak Fransa'nın üstünlüğü İngiltere'ye kaptırmasıyla sonuçlanmıştır. Bu savaşın sonunda en belirgin değişimlerden biri Fransa'nın Kanada ve Mississippi nehrinin doğusundaki Amerika topraklarını İngiltere'ye, batı ve güneyindeki toprakları da İspanya'ya bırakmasıdır. Ancak bu zorunlu bırakmadan 10 yıl sonra Fransa'nın büyük desteğiyle Amerika bağımsızlığını kazandı. Bu savaşta İngiltere'nin elinden Amerika'yı koparmaya çalışan Fransa ise bu savaş nedeniyle yaptığı harcamaların sonucu girdiği Darboğaz'ı 1789 devrimiyle ödedi. Amerika'nın İngiltere'nin doğrudan bir parçası olması böylece önlenmişti. Ancak İngiltere'nin ABD'nin Güney Eyaletlerinden pamuk işçisi olarak getirdiği zenci köleler vasıtasıyla ucuza mal ettiği pamuğun İngiltere'ye transferi önlenemiyordu. Bu durum hem İngiltere'nin dünya egemenliğini sürdürmesine ve kuzeyde gelişmeye başlayan endüstrinin artan pamuk ihtiyacı için ham madde, yani pamuğun İngiltere'ye ucuz yoldan satışının engellenememesine yol açıyor, dolayısıyla rekabet edilemiyordu ve hem de kuzeyin gelişen sanayisi için gereken iş gücü, köleliğin sonucu serbest dolaşımın olmaması nedeniyle sağlanamıyordu. Pamuk ve iş gücü, üstelik ucuz iş gücü olan zenci emeği Amerikan iç savaşının nedenleridir. Pamuk tarlalarında blues söyleyen zenci emekçilerin dramı kimsenin umurunda değildi. Blues, Blue Devils'ın kısaltılmışıdır ve kara düşüncelerin kaynağı olan mavi düşüncelerdir. Caz, blues'un evladı, rock da torunudur ve ABD, caz ve rockçı acı çeken yakınan pamuk işçisi zenci kölelere borçludur. Ne diyordu o güzelim şiirinde Edip Cansever? Ah güzel Ahmet abim benim, gördün mü bak? Dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar ve dağılmış pazar yerlerine memleket. Gelmiyor içimizden hüzünlenmek bile. Gelse de öyle sürekli değil, bir caz müziği gibi gelip geçiyor hüzün. o kadar çabuk, o kadar kısa, işte o kadar. Dünya böylesine birleşik kaplar misali ekonomik ve siyasal gelişmelerden bir bütün olarak etkilenirken, Osmanlı da dünyanın bir parçası olarak pamuk ve ucuz iş gücü savaşının yansımalarını yaşıyordu. Amerikan iç savaşı nedeniyle ABD'den pamuk gelemiyor ve pamuk fiyatları bir anda anormal derecede artmaya başlıyordu. Pamuğa en çok ihtiyaç duyan İngiltere'de pamuk talebini karşılamak için yeni coğrafyalara yöneliyordu. Bu coğrafyalardan biri de Osmanlı'ydı ve başta Çukurova olmak üzere Ege'de de yeni alanlara ihtiyaç duyuluyordu. Bunun sonunda bataklık olan pek çok alan kurutuldu ve pamuk ekimine açıldı. Pamuk daha önce özellikle İngiltere'nin müttefiki Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından İngiltere'nin bu ihtiyacı nedeniyle öncelikle Mısır'da ve sonra da Anadolu'da artık yaratacak, meta olacak şekilde üretilmeye başlanmıştı. Ve Kavalalı'da pamuk için gereken ucuz insan emeğini Afrika'dan getirilen zenci kölelerle sağlamıştı. Bugün Türkiye'li zenci insanlarımızın ataları bu topraklara işte böyle gelmiştir. Ancak bu üretim Amerikan iç savaşı nedeniyle artan talebi karşılamaya yetmiyordu. Asıl olarak 1860'lardan sonra yeni ekim alanları açılmıştır ve İngiltere bunun için pek çok imtiyaz ve kolaylık imkanı elde etmiştir. ABD'den tohumlar getirilmiştir. Adana ve civarındaki sanayi de bu yüzden ilk baştan çırçır sanayi olmuştur. Osmanlı'da özellikle Ege'de küçük üreticilik hakimdir. Devlette kendine rakip olabilecek yerel beylerin batıdaki feodaller gibi fazla güçlenip karşısına dikilmemesi için küçük üreticiliği desteklemiştir. Bugün Ege'de hala o günlerin devamı olarak küçük üreticilik geniş çapta hakim yapıdır. Ancak bunun istisnası en çok pamuk ekilen arazide görülür ve 19. yüzyılın başından başlayarak 1860'dan sonra da çok hızlanarak pamuk ekim alanlarında büyük çiftçilere, ağalara, büyük çiftliklere rastlanır. Toprak mülkiyetindeki bu eşitsiz durumun en çarpıcı örneği de Çukurova'dır ve bunun nedeni de pamuktur. Pamuk geç gelişmiş dolayısıyla artık yaratması görece olarak çok sonradan olmuştur. Yeni ekim alanları açılırken birilerine birdenbire anormal denebilecek büyüklükte araziler verilmiş ve Osmanlı'da az rastlanan ölçekte büyük çiftçiler yaratılmıştır. Peki bu yeni ekim alanları kimlere verilmiştir? Bunda kıstas nedir? Bunları verenler kimlerdir? Osmanlı ve Türkiye'de pamuklu dokuma ve bir genelleme olarak tekstil sektörü dünden bugüne kimlerin elinde olmuştur? Ayaşlı'dan Ecevit ve Mehmet Akif'e. Sadullah Paşa'nın oğlu Asaf Sadullah'ın kızı Edibe Hanım, son sadrazam Tevfik Paşa'nın oğlu Ali Nuri Oktay Bey ile evlenir. Tevfik Paşa'nın diğer oğlu İsmail Hakkı Oktay, Bülent Ecevit'in annesi Nazlı Hanım'ın teyzesi Ferhande Hanım'la evlenmiştir. Ferhande Hanım'ın babası General Ali Kırat'tır. İsmail Hakkı Oktay'ın ilk eşi Ulviye Sultan'ın kızı Hümeyra, İzmir ve Kuşadası'ndaki kısmet otellerinin de sahibi olan Özbaş ailesinin oğluyla, yani Halil Özbaş'la evlenmiş. Özbaşların Söke'de çok büyük arazileri de var. Murat Bardakçı'nın yazdığına göre Halim Özbaş Evliyazade ailesine mensup ve kendisine Evliyazade Halim deniyor. Yani Menderes, Doktor Nazım, Tevfik Rüştü Aras ve Fatin Rüştü Zorlu'yu da kapsayan aileden. Özbaş ailesi Ecevit'in ölümü sonrası mirasçısı olarak mahkemeye başvurmuş. En iyisi bu akrabalığı vefat ilanıyla tam olarak aktarmak olacak. Merhum son sadrazam Kırımlı Ahmet Tevfik Paşa'nın torunu, Ali Nuri Oktay ve merhuma Fatma Edibe Oktay'ın oğulları, Semra Tanman'ın ağabeyi, Ali Güven Oktay, Meral Çiftçi, merhum Jülide, Şiram Dambam, Johannes Strale'nin babaları, merhum İsmail Hakkı Oktay, merhume Zehra Mora, merhum Nizamettin Ayaşlı'nın yeğenleri, merhume Hümeyra Özbaş'ın kuzeni, merhum Selami Tanman'ın kayınbiraderi, Hikmet Çiftçi, Ayşe Oktay, Ravi Çimdan Baram'ın kayınbederi, merhume Sevil Arun Sezen Vural, Sündüz Tanman, Sadi Tanman, Yonca Kartal, Ömer Tılabar, Tevfik Hanzade Moran, Erol Moran, Halim Özbaş, Ayşegül Kıpçak, Leyla Volkan, Cevdet Vural'ın büyük dayıları, Ahmet Tevfik, Oktay Feride, Aylin Oktay, Hatice Çiftçi, Hakan Çiftçi'nin büyük babaları, Nesligül Oktay'ın büyük kayınpederi, Yasemin Oktay'ın büyük büyük babası, Oklar İthalat ve Ticaret Limited şirketi kurucusu, Yıldız Teknik Üniversitesi kurucusu, emekli öğretim görevlisi, Ahmet Şefik, Tevfik Oktay Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Hürriyet, 29 Nisan 2002. Ahmet Tevfik Paşa Arsanoğulları ailesine mensuptur. Babası Süvari Feriki İsmail Hakkı Paşa'dır. İsmail Hakkı Paşa'nın babası Mirza Mustafa Kırımlı'dır. İsmail Hakkı Paşa Diyarbakır'da Gülşinas Banu ile evlenmiş, Ahmet Tevfik doğduktan sonra da Gülşinas Banu ölmüş. Tevfik Paşa'nın torunu Şefik Oktay'ın dedesini anlattığı kitaptan bir bölüm alalım. Galatasaray Lisesi'ne gittiğim o devirde 13 yaşlarındaydım ve çabuk boy attığımdan 2 yılda bir yeni bir elbise alınması gerekiyordu. Fakat paramız olmadığı gibi piyasada kumaş da bulmak imkansız gibiydi. Neyse ki annemin dayısı emekli elçi Nusret Sadullah Ayaşlı imdada yetişti ve nispeten yeni olan birkaç takım elbisesini bana verdi. Ancak bunlar İngiliz stilinde yapılmış düdük gibi elbiselerdi ve terzi bunları ne kadar bana uydurduysa da Galatasaray Lisesi'ne giderken Beyoğlu'nu hep utana utana geçiyordum. Durumumuz düzeltilmeliydi, para kazanılmalıydı ama nasıl? İlk müsbet fikir annemden geldi, kendisi güzel piyano çalardı. Hemen Della Suda ismindeki bir İtalyan hocadan modern parçaları öğrenmeye başladı. Hiçbir imkanımız kalmazsa bir sinemada sessiz filmlere piyano ile eşlik edecekti. Kurmay subayı olan babam Ali Nuri ile bizde kalan hariciyeci dayım Nizamettin Ayaşlı nasıl para kazanabilirlerdi? Kuvvetli ve pratik bir ticaret anlayışına sahip olan İsviçreli babaannem de fikirleriyle katkıda bulunuyor, konağın yanmış kısmını kastederek ''Buranın manzarası güzeldir, balkonlu odalar yapın ve kiraya verin.'' diyordu. Benim komisyonculuk işlerine yetişmekten, muhaberat yapmaktan başımı kaşıyacak vaktim yokken imalatçılıkla nasıl uğraşacağım diye düşündüğüm günlerde Nazlıhan'daki tek odalı yazıhanemin kapısı açılır ve içeriye Bülent Ecevit'in babası Doktor Fahri Ecevit girer. Halk Partisi'nin kuvvetli mebuslarından olan Fahri Bey'in eşi Nazlı Hanım, amcamın eşi Ferhande Hanım'ın yeğeni ve Fahri Bey amcam İsmail Hakkı'nın da yakın dostudur. Tevfik Paşa'nın eşi Elizabeth Wolfisberg'dir. Alp Yalman'ın yeğeni Ahmet Yalman'la evlenen Aylin Oktay, Ali Nuri Oktay'ın torunu Şefik Oktay'ın da kızıdır. Üste anlattığımız antikomünistliğiyle nam salmış toprak ağzı Hulusi Tanman'ın kardeşi Selami Tanman, Ali Nuri Oktay'ın kızı Semra ile evlenir. Semra Hanım'ın ikinci eşi ise tarihçi Orhan Koloğlu olur. Orhan Koloğlu yazdığı her şeye temkinli hatta kuşkuyla yaklaşılması gereken birisidir. Orhan Koloğlu'nun ikinci eşi ise Alman'dır. Ağabeyi Doğan Koloğlu da Alp Yalman'ın halasının kızıyla evlidir. Tevfik Paşa'nın kızı Ali Nuri Oktay'ın ve İsmail Hakkı Oktay'ın ablası Fatma Zehra Hanım Mazlum Moran'la evlenir. Fatma Zehra ve Mazlum Moran'ın çocukları Nazlı Tılabar, ünlü atlet Naili Moran ve Memduh Moran'dır. Şair Özdemir Asaf'ın gerçek ismiyle Halit Özdemir Arun'un eşi Robert Kollejli, fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran'dır. Bu çiftin oğlu Olgun Arun yönetmendir. Olgun Bey Münir Özkul'un ve Suna Selen'in kızı Güner Özkul'la evliydi. Güner Özkul CNN Türk'teki afişi sunuyordu. Moran ailesinin İpekçi ailesiyle de akrabalığı vardır. Peki Mehmet Altan'ın eşi Çetin Altan'ın gelini Ümit Moran da bu aileden midir? Adli Zülbiye Şengün Moran'ın kızı Ümit Moran Fransızca çeviriler yapıyor. Babası Adli Moran da St. Joseph'den mezundur. Şimdi yine Hakkı Devrim'e dönelim. Radikal'deki 9 Ağustos 2005 tarihli yazısından okuyalım. Birkaç gündür Kuşadası'nda Sirmen Perinçek'le evlenen Halil Özbaş'ın haberlerini okuyorum. Sultan Vahidettin'in torununun torunu. Hay hay, saygı duyarım. Büyük dedesi elbette bildiğim ama tanışma şerefine eremediğim biri. Ama bir torununu tanıdım. İzmir'deki güzel otelinde Hümeyra hanımefendiyi. Nur içinde yatsın, hayran olmamak mümkün değildi. Genç damadın dedesini de tanıdım. Saffet ve Fahri Tanman'la gazeteci Nezihe Araz'la, eczacı Sabahat ve Ahmet Emgen çiftçiliğiyle birlikte bir akşam Bafa Göğü kıyısında kapısını çalmıştık. Üç genç adam ayağa kalktılar. Uzun boylu ve Allah için çok yakışıklı olanı daha tanıştırılmadan Nezihe ile bana dönerek, ''İyi adam lafının üstüne gelir, biz de gazetecilerden bahsediyorduk.'' dedi. ''Niçin?'' ''Kollarını, bacaklarını lime lime kesip üzerine tuz basmak için.'' dedi. O akşamki unutamadığım sohbetin başlangıcıydı bu. O yakışıklı çiftçi iş adamı, balıkçı, aslında mühendisti galiba, neşeli şakacı adamı hiç unutmadım. Sevgili bir hatıra olarak zihnimdeki yerini Hümeyra Hanım'la birlikte tanıdığım en yakışıklı çift olarak hep korudu. Torun çocuğu hayal eden dede sıfatımla düğün haberlerini okurken Büyük Halil Bey'i bir kere daha kıskandım. Onu selamlar ve sevgiler, torun Halil Bey oğlumuz ile Sirmen Hanım kızımıza mutlu bir hayat dilerim. Antikomünist Fahri Tanman'ın ilk eşi aynı zamanda kuzeni olan Nazlı Hanım'dır. Nazlı Hanım daha sonra Tılabar soyadını alacağı Muazzez Bey ile evlenir. Kelebek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı ise Ömer Tevfik Tılabar'dır. Peki Kelebek Mobilya'nın sahibi kimdir? Şarık Tara. Şarık Tara kimdir? Önce Şarık Tara ve bağlantılarına bakacağız, sonra Moran ve Tanman ailesine devam edeceğiz. Enka, enişte ve kayınbirader sözcüklerinden oluşturulmuş. Çünkü firmanın sahiplerine olan ve yıllar önce Orta Doğu'da bir uçak kazasında ölen Sadi Gülçelik, diğer ortak Şarık Taran'ın kız kardeşi Vildan Hanım'la evlenmiş. Fevzioğlu Şarık Hamza Tağla, Üsküp 1930 doğumlu ve 1948-1949 Şişli Terakki mezunu. Daha sonra İTÜ'yü bitirmiş. Nişli İbrahim Bey'le şair Galip'in yeğeni Nakiye Hanım'ın aşiyana gömülen oğlu Yahya Kemal Beyatlı, asıl adı Ahmet Agah olup ilk yazılarını Mehmet Agah ismiyle yayınlamıştır, ile kardeş torunudur. Enka'yı anlatmaya gerek yok. Çok büyük ve büyüklüğü kadar da meşhur bir firma. Enka, ANAP'ın kuruluşunda şirketin küçük ortağı Vural Arıkan'ı Özal'a verdi. Enka Pazarlama Genel Müdürü Şerif Egeli'nin kardeşi Selim Egeli de Nazlı Semra Yeğinmen'in eşi Halil Turgut Özal'ın propaganda danışmanı oldu. Halil Turgut Özal'ın gerçekten en yakınlarından birisiydi. Selim ve Şerif Egeli'nin babası Reşit Egeli, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası TSKB Genel Müdürü'ydü. Türkiye'de sanayileşmeye dair kim ne araştırma yaparsa bu bankanın verdiği kredilerle zengin yaratılmasından ve kimi yolsuzlukların tarihçesinden bahsedecekse bu bankadan bahsetmek zorundadır. Ve yine kim kontur gerillaya dair bir şeyi tarihçesiyle yazacaksa yine bu bankadan bahsetmek zorundadır. Reşit Egeli, Şerif Yakup ve Emine Egeli'nin 1911'de Bandırma'da doğan oğludur. Ağabeyi Ekrem Şerif Egeli tıp profesörüdür. Eşi Jale Hanım'ın kızlık soyadı Taylan'dır. Çocukları Şerif 1943'te, Selim ise 1947'de doğmuş. Şerif Egeli'nin eşi Cenap Hanım, modacı Rifat Özbek'in teyzesidir. Bu ailenin Rasih Nuri ve Mehmet Ali Aybar'la olan bağı son bölümde anlatılmıştır. Selim Egeli ise Yırcalı ailesinin kızıyla evlenir. Yırcalı ailesi çok önemli. Bu aile Balıkesir'in sahibi olan ailedir. Aşağıya aldığımız bölümde Rona Yırcalı röportajını yapan Cemal Kalyoncu, Rona Bey için Türkiye'yi yöneten sınıftan diyor. Kalyoncu bu ailelerinin bir çeşit tanıtım direktörü gibi çalışıyor zaten. Yırcalızade ailesinin DP ile devam eden siyasete yakınlıkları bugün de sürüyor. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, AP ve DYP başkanlığı sıralarında olduğu gibi şimdi de Balıkesir'e gidince Yırcalızade Sırrı ve oğlu Rona'da misafir olmayı yeğler. Demirel onları kıramaz ve bu yüzden olacak ki 5 yıldır aralıksız Balıkesir Sanayi Odası'nın ödül törenlerine gider. Demirel'in rahat ve sıkıntılı zamanlarında evine giden az insandan biri olur Rona Yırcalı. Sırrı Bey Mortaş'ın başında, Rona Bey'in amcası Sıtkı Yırcalı ise şimdi hayatta değil. Rona Yırcalı kamuoyunda taşıdığı birçok şapka ile tanınıyor. Kamuya dönük şapkalardan birkaçı TOBB, TÜSİAD, TEV, MTO, İKV, DEİK üyelikleriydi. Aynı zamanda hem bir profesyonel yönetici hem de iş adamı olan Yırcalı, kolejden arkadaşı M. Emin Kara Mehmet'in teklifiyle 1986'da girdiği Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinden başkanlığa getirilince bu banka ile adeta özdeşleşti geçen sürede. Bankada biraz hissesi olmasına rağmen Yırcalı'nın bir de iş adamı kimliği var. Babası Sırrı Yırcalı'nın kurduğu Mortaş Şirketler Topluluğu'nun da işlerini yürütüyor. 27 Mayıs mağduru 12 Eylül'ü destekliyor. Göçmen bir aileye mensup Yırcalızadeler, Osmanlı'nın bir sancağı olan ve bugün Soma'ya bağlı Yırca köyünden Balıkesir'e yerleşir. Büyük babası Şükrü namı diğer Yırcalızade Şükrü, İttihatçılar arasında önemli görevler üstlenir. Sonra Balıkesir'de Kuvayi Milli Hareketi'nin de öncüleri arasında yer alır. Atatürk Samsun'a yol alırken o ve 40 arkadaşı iş adamı Aydın Bolak'ın babası Mehmet Vehbi'nin başkanlığında Balıkesir'de 40 Bayrak Adam diye anılan bir eylem grubu kurar. Yunan'a karşı kurulan Reddi İlhak Cemiyeti en büyük toplantılarından birini yine Balıkesir'de bu kişilerin öncülüğünde yapar. Rona Bey'in anne tarafından dedesi Muharrem Hasbi Koray da Balıkesir'in ilk un sanayicisi ve İsveç'in Buhler makinalarını Türkiye'ye ilk getiren kişi, daha sonra kurulacak Demokrat Parti'nin kurucularından birisi olacaktır. Ailede DP ile yakın temas, yukarıda da söylediğim gibi amca Sıtkı Bey'in önce 1940'larda DP'nin kurucuları arasında yer alması, sonra 1950'de de milletvekilliğinin ardından çeşitli bakanlar yapması ile sürer. Sıtkı Yırcalı Balıkesir'den Sorbon'a hukuk doktorası yapmak için giden ilk kişilerden birisidir. Dede Yırcalı Zade Şükrü 1930'a kadar ticaretle uğraşır ama 1929 krizinde işleri bozulur. Böyle olunca Sıtkı ve Melahat'tan sonra üçüncü çocuğu olan Rona'nın babası Sırrı Bey'i yurt dışına eğitime gönderemez, yurt içinde okutur. O da okuldan sonra kayınpederiyle birlikte un işine devam eder. Ardından 1951'de madencilik işine girer. Bor, kömür ve demir işi yaparlar. 1979'da Ecevit Başbakan Deniz Baykal Enerji Bakanı iken bu madenler devletleştirilince Yırcalı ailesi bu alandaki faaliyetlerini azaltır. Sıtkı Yırcalı bor madenini bulan kişilerden birisidir. Bugün Mortaş adıyla bir şirket çatısının altına toplanan yem, gıda, tekstil ve son olarak da rüzgar enerjisi üretecek birçok şirketi bulunan grubun temelleri işte o zaman atılır. Yırcalı zadeler Best Balıkesir Elektromekanik Sanayi, Bal Yem, Yersa Yentedik Dokuma, Yırcalı Un ile İstanbul'daki The Marmara Oteli'nin işletmecisi İstanbul Otecilik'te hissedardır. Sırrı ve Müşerref Koray'ın iki çocuğundan büyüğü olan diğeri 1950 doğumlu Demet Egele, Rona Yırcalı daha küçüklüğünden başlayarak aile şirketlerinde iş hayatına atılır. 27 Mayıs'ta amca ve babasını hapse gönderen Yırcalı, 12 Mart muhtırasında kendisi askerdir. Bize hemen silah kuşatmışlardı, sanki bir şey olacakmış gibi. Ankara'da Genelkurmay Plan ve Prensipler Dairesi'nin askerliğini yaparken bile hafta sonları çalışma hayatından uzak kalamayacaktır. Amcası Sıtkı Yırcalı 27 Mayıs davaları sonuçlanıp af ile serbest kaldıktan sonra bu sefer AP'den senatör olur. Sıtkı Bey 12 Eylül ihtilali ve bu sefer de mecliste yakalar. 1960 ihtilalinde de şirketleri yeddi eminlerin teftişinden geçen, paralarına el konan ve annesi Müşerref Hanım'ın bu hesaplardan ayda ancak 2000 lira çekebilmesine izin verilen, ihtilallerin sıkıntılarının sonuna kadar yaşayan Rona Yırcalı 12 Eylül'ü haklı bulur. 60'ta yapılanın yanlış olduğu kanaatindeyim ama 80 ihtilalini destekleyenlerden biriyim. Bazı arkadaşlarımız destekliyor. Türkiye yönetenler sınıfından küçük Roma 1944'te İstanbul'da donar. Ama ilkokula Balıkesir'de başlar. Babasının milletvekili olmasıyla 5. sınıfı Ankara'da bitirir. 1956'da lise eğitimine Robert Kolej'e devam eder. Kolejde öyle bir sınıfta okur ki bugün o arkadaşlarının hemen hemen hepsi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler olmuştur. Bankacı İbrahim Betil, banka sahibi Hüsnü Özyeğin, M. Emin Karamehmet, Osman Berkmen, Servet Hanlıoğlu, Tansu Çiller, Ahmet Leventoğlu, alt ve üst sınıflardan Burhan Karaçam, Özer Çiller, Engin Cezar, Gülri Sururi. Daha ismini hatırlayamadığı büyükelçi ve müsteşarlar da arkadaşıdır. 1964'te üniversite eğitimine devam etmek için Amerika'ya gider. University of Miami'de ekonomi ve iş idaresi eğitimi alır. Daha sonraki yıllarda aile şirketlerini yönetmek için gerekli olacağından herhalde. Ama bugün Rona Yırcalı'nın içinde biraz tarihçi olmak varmış. Özellikle Osmanlı tarihi ve İkinci Dünya Harbi tarihine merak sarmış. Edebiyata da bugün olduğundan yakın olmak istermiş. 1972'den itibaren tam mesai ile aile şirketlerinde çalışmaya başlar. Bir yıl sonra da Atalar mağazasının sahibi Atabey Atabek'in kızı Nur Hanım'la evlenir. Babasının ismini verdiği ilk çocuğu Sırrı 1975'te doğar. Sinan ise 1981'de. Aksiyon 29 Mayıs 1999. Eski Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun oğlu Melih Halefoğlu da üst düzey ENKA yöneticisidir. ENKA'nın İzmir temsilcisi Melih Gürsoy da İzmir üzerine kitaplar yazan bir başka çok zengindir. Melih Bey'in teyze kızı Nevzit Hanım masonluğu bütün kaynaklarda yazan Şahap Kocatopçu ile evli. Şahap Bey Sanayi Bakanlığı ve Koç Holding İcra Kurulu Başkanlığı da yapmış bir zattır. Asıl adı Şehabettin Şevkati ve dostları da Şevkati derlermiş kendi aralarında. Koca Topçu'nun kızı Ayşe Koca Topçu da 1969-1970 Şişli Terakki mezunudur. Melih Gürsoy'un eşiyle Kenan Evren'in ölen eşi Sekine Evren, Alaşehirli ve aynı ailenin mensubudurlar. Melih Bey'in kendisi gibi önce Robert, sonra Boğaziçi, sonra da ABD'de okuyan kızı Müge Gürsoy Sökmen de Metis yayınlarının sahibidir. Kenan Evren anılarında Özal hükümet kurarken Özal'dan Halifoğlu'nu Dışişleri Bakanı yapmasını istediğini, Özal'ın da yaptığını söylüyor. Bağlar böyle işliyor. Koca Topçu ve Zehra Halefoğlu'nun bir diğer ortak özelliği de 500. yıl vakfı kurucuları olmalı. Vakıf kurucularına bakınca bir de görüyoruz ki Hasan Şerif Egeli de var. Manajans'ta Eli Acıman'ın yetiştirmesi olan Selim Egeli'nin ENKA'cı genel müdür ağabeyi burada da karşımıza çıkıyor. Elbette bir ikinci ismi daha var ve o da Hasan'mış. Siyaset, holding, bonapartizm ilişkileri işte böyle iç içedir bu ülkede. Son bir not olarak yazalım ki Sikorsky helikopterleri Türkiye temsilcisi de ENKA'dır.